Ayrım 10, Dersim isyanı ve bastırılması. Cumhuriyet devrimi ile aşiret ağları karşı karşıya. Dersim isyanını ve bastırılmasını burada uzun uzun anlatmayacağız. Çünkü bu kitabın konusu değil. Ancak Dersim olayının geldiği daha 1930 öncesinden bellidir. Kemalist yönetim açısından orada Şeyh Said isyanından sonra eşkıyalığı ve çevreye yönelik talanı önlemek, aşiretleri dağıtmak ve özellikle Cumhuriyet'in otoritesini kurmak meselesi vardır. 1930'ların başında bir ıslah harekatı yapılması kararlaştırıldığı görülmektedir. Reform harekatı aynı zamanda tedip harekatıdır. Tedip karşılığı uslandırma kavramının kullanılması o yıllarda başlıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın 1930 Pülmer Harekatı'ndan sonra hazırladığı raporda bu harekatın esasının silahlı kuvvet kullanmak olduğu da belirtilmektedir. Dersim, sayfa 184. Dersim'in aşiret reisleri ise kendi düzenlerini devam ettirmek peşindedirler. Halk çok yoksuldur, aşiret ağlarının esiridir. Dersim isyanı ve bastırılması bu tablo içinde yaşandı. Bu bir isyan mıdır? Yoksa Kemalist yönetimin bastırma hareketi midir? Her ikisi de doğrudur. Dersim hükümeti kendi derebeylik düzeninden vazgeçmemiştir. Üstelik silahlıdır. Cumhuriyet hükümeti ise oraya kendi düzenini yerleştirme kararındadır. Silahlı güce kumanda eden merkezi otorite ile yerel derebeylik otoritesinin çarpışması kaçınılmazdı ve olmuştur. Kemalist yönetim daha 1925 Şeyh Said isyanından sonra Dersim'de Cumhuriyet düzenini kurmak için asker kullanmak başta olmak üzere çok yönlü hazırlıklara başlamıştı. Atatürk 1935 yılında meclise açış konuşmasında Dersim'de ıslahata ilişkin programı şöyle açıkladı. Yeniden iki genel inspektörlük ve yeniden bazı vilayetlerin kurulması da lüzumlu görülmektedir. Bu arada Dersim bölgesinde esaslı bir ıslahat programının tatbiki de düşünülmüştür. Milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakılmadığını ve bırakılmayacağını huzurunuzda söylemekle bahtiyarım. Tunceli'ndeki icraatımız neticeleri bu hakikatin yakın ifadesidir. İleri hükümetçiliğin şiarı halkı kudretine olduğu kadar şefkatine de samimiyetle inandırabilmesidir. Büyük, küçük, bütün cumhuriyet memurlarında bu zihniyetin en geniş ölçüde inkişafına önem vermek çok yerinde olur. Atatürk'ün 1 Kasım 1935 ve 1 Kasım 1937 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açış nutukları için bakınız Atatürk'ün söyle ve demeçleri cilt 1, 2, baskı, sayfa 384-393. Uzun yıllardan beri devam eden ve zaman zaman hat bir şekil alan Tunceli'ndeki toplu şekavet hadiseleri muayyen bir program dahilindeki çalışmaların neticesi olarak kısa bir zamanda bertaraf edilmiş, o mıntıkada bu gibi vakalar bir daha tekerrür etmemek üzere tarihe devrolunmuştur. Cumhuriyetin feyzinden yurdun diğer evlatları gibi oradakiler de tamamıyla istifade edeceklerdir. Atatürk'ün 1 Kasım 1938 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açış nutku için bakınız Atatürk'ün söyle ve demeçleri cilt 1 sayfa 406. Atatürk'ün kararlılığını ve hükümetin hazırlıklarına dikkat çekenler Dersim'in isyan etmediğini fakat bastırıldığını öne sürmüştür. Örneğin baskın orana göre Türk Ulus Devleti'nin üzerine gelmesi karşısında direnme kararı alınarak Harçlık Köprüsü yıkılmış ve telefon hatları kesilmiştir. Baskın Oran, Dersim isyan etmedi, Radikal, 29 Kasım 2009. Başka deyişle Cumhuriyet devriminin Dersim'e müdahale hazırlığı bir kalkışmayla karşılanmıştır. Ayaklanmanın büyümesi üzerine 4 Mayıs 1937 tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın da katıldıkları bir hükümet toplantısı yapılıyor. Bu toplantıda gayet gizlidir başlıklı bir bakanlar kurulu kararı alınıyor. Bu karar şöyledir. Son günlerde Tunceli'de vukua gelen hadiselere dair raporlar 4 Mayıs 1937 tarihinde Atatürk'ün ve Mareşal'in huzurları ile incelenerek ve görüşülerek aşağıdaki sonuca varılmıştır. 1. Toplanan kuvvetlerle Nazımiye, Keçikezen, Sin, Karaoğlan hattına kadar şiddetli ve etkili bir taarruz harekatı ile varılacaktır. 2. Bu defa isyan etmiş olan bölgedeki halk toplanıp başka yere nakil olunacaktır. Ve bu toplanma işi de köylere baskın edilerek hem silah toplanacak hem de bu suretle elde edilenler nakledilecektir. Şimdilik 2000 kişinin nakli tertibatı hükümetçe de alınmıştır. Değerlendirme: sadece taarruz harekatı ile ilerlemekle yetinildikçe isyan ocakları daimi olarak yerinde bırakılmış olur. Bunun içindir ki silah kullanmış olanları ve kullananları yerinde ve sonuna kadar zarar veremeyecek hale getirmek, köyleri bütünüyle tahrip etmek ve aileleri uzaklaştırmak lüzumlu görülmüştür. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları, cilt 2, sayfa 316. Aynı gün Genelkurmay Başkanlığı Atatürk önderliğinde yapılan toplantıda alınan kararları yansıtan bir bildiri yayımladı. Bu bildiri 4. Genel Müfettişlik tarafından Türkçe ve Osmanlıca harflerle ve yerel dile göre Dersim halkının kırmancı dediği Zazaca çoğaltılarak uçakla atıldı. Bildiri halka şöyle sesleniyordu: Cumhuriyet hükümeti sizi şefkat ve merhamet kucağına almak, sizi mesut etmek istiyor. İçinizde bunu anlamayanlar çoktur ki ona hürmetsizlik ediyor veyahut içinizde bazıları şahsi menfaatleri için sizi kurban vermek istiyor. Cumhuriyet hükümeti bu gerçeği bildiği içindir ki sizlere son ihtarını yapıyor. Onun size son şartları şudur: sizi ayaklandırmaya çalışan zavallıları Cumhuriyet hükümetine teslim ediniz veyahut onlar kendileri teslim olmalılar. Bu takdirde cümleniz masum kalacaksınız. Teslim edilenler ve kendilerinden teslim olanlar dahi Cumhuriyet'in adil muamelesinden başka hiçbir şey görmeyeceklerdir. Bu suretle siz kıymetli vatandaşlarımızdan hiçbirinin burnu kanamayacaktır. Aksi takdirde, yani dediklerimizi yapmazsanız her tarafınızı sarmış bulunuyoruz. Cumhuriyet'in kahredici orduları tarafından mahvedileceksiniz. Cumhuriyet hükümetinin bu son şefkat ve merhametini bildiren bu bildirisini 24 saat çoluk çocuğunuzla beraber okuyun, düşünün ve çabuk cevap verin. Yoksa hiç istemediğimiz halde sizi mahvedecek olan kuvvetler harekete geçeceklerdir. Devlete itaat gerekir. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları, cilt 2, sayfa 187. Aynı bildiriyi Altemur Kılıç, Günerkan Aydoğmuş'un Şark Çıbanı kitabından aktarıyor. Ancak Aydoğmuş'un kitabındaki metin Genelkurmay bildirisini birebir vermiyor. Anlaşıldığına göre akılda kalan haliyle yazıya geçirilmiş veya Zazaca metinden Türkçe'ye çevrilmiş. Bakınız Altemur Kılıç: Dersim Kürt isyanı hezimetini unutamayanlar Atatürk'e olan kinlerini kusuyorlar. Yeni Çağ, 29 Kasım 2009, sayfa 12. 4. Genel Müfettişliğin bu Genelkurmay bildirisinden başka bildiriler de yayımladığını Genelkurmay Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar kitabından öğreniyoruz. Bu kitapta iki ayrı 4. Genel Müfettişlik bildirgesine yer verilmiş. Bildirgelerin tam metinleri için bakınız Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları, cilt 2, sayfa 318 ve 319 ve devamı. Hükümetin siyasetini ortaya koyması açısından her iki bildirinin tam metnini çerçeveli olarak yan sayfalarda bulacaksınız. 2. Tunceli Tenki Harekatı sırasında 4. Genel Müfettişlikçe yayınlanan bildirge. Ovacık kazasının Lertik, Mercan ve Birmen mıntıkalarında oturan Kalanlı halka. 1. Halkı fukaralıktan ve cahillikten kurtarmak için hükümetin Tunceli'de yapmakta olduğu iyi şeyleri her gün öğreniyorsunuz. Bu güzel ve hayırlı işleri kendi menfaatleri için zararlı sanan bazı boş kafalı zalimler, içinizden bir kısım cahilleri yalan ve iftiralarla kandırarak Mansurlu Şahı köyünde ve diğer askere tüfek sıkmak ve masum halkın mal ve davarlarını zorla almak gibi suçlar yaptırdılar. Bu suç yüzünden cahilleri hükümetten uzak bulundurmak suretiyle fakir fukaranın canını, ırzını ve malını kendi keyifleri için istedikleri gibi kullanmak istediler. Bu sebeple hükümet zalimlerin zulümlerine son vermek ve masum halkı onların elinden ve şerrinden kurtarmak için asker getirmiş bulunuyor. Görüyorsunuz ki dört tarafınıza asker sarmıştır ve harekete geçecektir. Maksadımız yalnız suçluları ve bilhassa elebaşıları uslandırmaktır. Bunun için A. Zorla ve cahillikle düşünmeden suç yapmış olanlar canlarını, çoluk çocuklarını kurtarmak için hükümetin adaletine güvenerek gelip teslim olsunlar. Bunlar kendileri gelip teslim olmazlarsa gönülleriyle suç yapmış sayılacaklarından behemahal takip edilecek ve ele geçirileceklerdir. O zaman çok ağır ceza göreceklerdir. B. Bu suçlular kendilerini zorla felakete sürükleyenlerini ölü veya diri yakalayıp hükümete veya askere teslim ederlerse cezadan kurtulmakla beraber mükafat da alırlar. 2. İçinizde suçsuz olanlar çoktur. Asker suçluları ararken bu suçsuz halkın zarar görmemesi için suçlulardan ayrılıp çoluk çocukları ile beraber Pülür'deki kaza merkezine gelsinler. Hükümet geçen senelerde olduğu gibi bunlara da şefkatini esirgemeyecektir. 3. Hükümetin bu son sözünü yerine getirmeye mani olanların günah ve vebali kendi boyunlarında kalır. 4. Genel Müfettişliğin diğer bildirisi. Gözünüzle görüyorsunuz ki askerlerimiz Bozyez Baba, Koz Dağı, Dolu Baba, Aziz Aptal ve Zel Dağı'nı tutmuş. Her taraftan ve yakından sizi çember içine almıştır. Tayyarelerimiz de üstünüzde dolaşıyor ve ne yaptığınızı görüyor. Birkaç akılsızın yalan sözlerine aldanarak onlara uydunuz. Evinizden, tarlanızdan ayrılarak korku, heyecan, zahmet ve ızdırap içinde sefil ve aç bir halde çukur yerlere ve havasız karanlık mağaralara çoluk çocuk ve hayvanlarınızı götürdünüz. Açlık ve sıcaktan bunlar arasında hastalık çıkacaktır. Bu yerlere sığınmakla takipten kurtulacağınızı mı sandınız? Kahraman askerlerimiz güvendiğiniz dağları aştı ve her tarafa girip çıktı. En son sığındığınız yerlere girmek için hazırdır. Fakat devlet evlatlarına kıymaz. Onlara hiçbir zaman fenalık yapmak istemez. İtaatsizlik yapan evladını döverken de yüreği acır. Sizin de yaptığınıza nedamet ettiğinizi ve pişman olduğunuzu biliyoruz. Size felaketi sürükleyenlere kızdığınızı ve beddua ettiğinizi işitiyoruz. Size ve çoluk çocuğunuza çok, hem pek çok acıyoruz. Bu azaptan ve felaketten kurtulmak için yegane çare devletin kucağına dehalet edip gelmektir. Akıllı olanlar bu işe hemen giriştiler ve şimdi Erzincan'da, Pülümür'de, Nazimiye'de, Maskirt'te ve Ovacık'ta rahat ve huzur içinde oturuyorlar. Hükümet kendi sözünü dinleyen evlatlarına daima iyilik yapar. Bugünkü perişan halinize son verip takipten ve ağır cezadan kurtulmak istiyorsanız işte size son nasihatimizi ve şefkatli sözümüzü tekrarlıyoruz. Eğer çoluk ve çocuğunuza acıyorsanız siz de bizim gibi düşünürsünüz ve yaparsınız. Gelip dehalet edenler ızdırap ve zahmetten kurtulurlar. Gelmeyenlerin üzerine askerimiz yürüyecek ve teyarelerimiz uçacaktır. Bunların hepsi yakalanıncaya kadar arama devam edecektir. Takipten kimse kurtulamayacaktır. Kurtuluş ve selamet yolu devletin kucağına iltica edip şefkat istemektir. Hükümete ve askerlere çabuk dehalet ediniz ve sefaletinize son veriniz. Dehalet edenlere iyi bakılması için merkezlere emir verilmiştir. Koçuşaklılar birkaç cahilin yaptıklarından çabuk pişman oldular ve hükümetin şefkatine dehalet ettiler ve takipten kurtuldular. Şimdi köylerinde rahat oturuyorlar. Eşkıyalığa karışmamış olan köylerinde iş ve güçleriyle meşgul bulunuyorlar. Bu akıllı Tuncelilerin hali size örnek olsun. Aşiret reisleri önderliğinde yürütülen silahlı eylemleri ve hükümetin bastırma harekatını ayrıntısıyla işlemek bu kitabın konusu değil. 4. Umum Müfettişlik raporuna göre bu harekat sırasında 13.160 sivil ölüyor, 2.258 haneye mensup 11.818 yurttaş sürgüne gönderiliyor. 4. Umum Müfettişlik raporundan aktaran Hasan Saltık, Sabah, 19 Kasım 2009, biz bu raporu görmüş değiliz. Dersim harekatının sonuçları üzerine sayılar verildiğine göre 1937 veya 1938 yılına ait olmalı. Hasan Saltık, Mayıs 2010'da Alev Er ile birlikte yayımlayacağı Dersim 38 başlıklı kitapta bu rapora da yer vereceğini belirtmektedir. 4 Ekim 1937 gününe kadar Tunceli'den 4076 tüfek, Erzincan'dan 786 tüfek ve Bingöl'den 126 tüfek olmak üzere toplam 4.991 tüfek ele geçiriliyor. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları cilt 2 sayfa 211. Silah tarama faaliyetinin bu tarihten sonra da aynı ciddiyetle devam ettirildiği belirtildiğine göre bütün harekat boyunca toplanan tüfek sayısı 5000'in üzerindedir. Direnen ve silah atan köylerin yakıldığı askeri raporlarda açıkça belirtilmiş ve Genelkurmay tarafından yayımlanmıştır. Birkaç örnek verecek olursak, 15 Ağustos 1938, Deşt bölgesindeki Zımbık Mezrası, Halvari, Kırmızı Mezriya köylerinde yapılan taramada ise bu köylerden silahla karşı koyan haydutlar da imha edildi ve köyleri yakıldı. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları cilt 2 sayfa 278. 18 Ağustos 1938 15. Tümen'de aynı şekilde bölgesindeki birçok köylerde yaptığı arama sonunda 150 haydutu daha imha etmiş, köy ve tarlaları yakmıştır. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları cilt 2 sayfa 285. 6 Eylül 1938 haydutların direndikleri köyler, münferit evler, komlar ve hatta tarla ve meşelikler yakıldı. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları cilt 2 sayfa 301. Genelkurmay Başkanlığı'nın 16 Mart 1946'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay imzalı ön emriyle yayımladığı Doğu bölgesinde geçmiş isyanlar ve alınan dersler başlıklı 3000 adet basılan kitapçıkta köyde eşkıya aranması başlığı altında şöyle yazıldır. Müfrezenin yanında top varsa askere ateş eden köy top ile tahrip edilir. Silah atan köy yakılmalıdır. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları. Cilt 3 sayfa 64. Dersim harekatından sonra Başbakan İnönü Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açış konuşmasında hükümetin siyasetini ve uygulamasını şöyle açıklamıştır. Hükümet 2 seneden beri Tunceli bölgesinde özel ıslahat programı takip etmektedir. Bu program bu bölgeyi medenileştirmek için bütün vasıtalara ve özel hükümler dahilinde orada geniş bir çalışma ayrıntılarını içermektedir. Bunu şimdiye kadar orada kanuna muhalefetten kuvvet ve zevk almış bazı reisler iyi karşılamadılar. İslahat programına mukavemet ve muhalefet etmek istediler. Bu bizim özel askeri tedbirler almamızı icap ettirdi. Orada şunu düşündük. Mukavemet eden ve hükümet programına muhalefet eden bölgede ne yapmalıyız? Şimdiye kadar olan Dersim tecrübeleri orada hükümetin bir emrine karşı muhalefet olunca mühim bir kuvvet toplayarak o bölgede ciddi cezalandırmalar yapmak ve bırakmak. Biz buna sel seferleri dedik ve memleketin bir tarafında bir hadise çıkınca onun üzerinden kuvvetli bir surette ve sel halinde gelip geçmekten bir fayda çıkmayacağı kanaatinde bulunduk. Biz muhalefet edenlerin mukavemetlerini bertaraf ettikten sonra kendi programımızın hiçbir şey olmamış gibi takip olunmasını esaslı vazifeden saydık. Tunceli'de ıslahat programı olarak düşündüğümüz tedbirler ara girmeksizin devam etmektedir. Yol yapıyoruz, mektep yapıyoruz, karakol yapıyoruz. Oradaki vatandaşlarımın işitmelerini isterim ki Cumhuriyet hükümeti oraya ıslahat programını süs olarak, heves olarak götürmedi. Zorluklara uğrasa da yaz ve kış bu programı biz orada uygulayacağız. İsmet İnönü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmaları 1920-1973 Cilt 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları Numara 56 Ankara 1992 Sayfa 423 ve devamı. İnönü'nün 1937 yazında yaptığı bu önemli konuşmayı Naşit Hakkı Ulu da aktarıyor. Tunceli medeniyete açılıyor. Sayfa 185 ve devamı. Tunceli'ye 2 yıl içinde toplam 480 kilometre yol yapıldı. Bu yollar sayesinde Dersim Türkiye'ye bağlandı ve ticarete açıldı. Naşit Hakkı Ulu, Tunceli medeniyete açılıyor. Sayfa 191, 205 ve devamı. 208, 230 ve devamı. Sağlık ocakları ve halk evleri yapıldı. Naşit Hakkı'nın deyişiyle azametli binalar, hükümet konakları, kışlaları inşa edildi. Dersim'le bu varlıklar karşısında yine Naşit Hakkı'nın deyişiyle devletin kudretini anlıyordu. Köylü aşiret hayatından uzaklaşıyor ve vatandaş oluyordu. Elazığ'da yatılı bölge okulu olarak hizmete giren Kız Enstitüsü'nde Elazığ, Tunceli ve Bingöl köylerinden getirilen kız öğrenciler yetiştirildi. Bu okulun başarılarını örnek Cumhuriyet öğretmeni Sıdıka Avar'ın anılarından öğreniyoruz. 1939 yılından 1959'a kadar 20 yıl bu okulda öğretmen ve müdür olarak çalışan, at sırtında köylere giden Sıdıka Avar, binlerce kız öğrenciyi şefkatle ve bilimle aydınlatıp yetiştiren çok önemli bir deneyime büyük emek vermiş. Ayhan Sarıhan ve Nural Güran arkadaşlarımın yıllardan beri önermelerine rağmen Sıdıka Avar'ın Dağ Çiçeklerin başlığı yayımının anılarını okumamış olmam bu kitabın önemli eksiklerindendir. İkinci basımda gidereceğim. Kitabı okuyan koğuş arkadaşım Emcet Olcaytun'un anlattıklarına göre öğretmen Sıdıka Avar Elazığ Enstitüsü'nde kız çocuklarının yetiştirilmesinde 1939'dan 1959 yılına kadar 20 yıl örnek bir çalışma yürütmüş. Devlet bürokrasisinin engellemeleri ve kayıtsızlıklarıyla da mücadele edilerek büyük başarılar kazanmış. Anılarında kendisine en çok anlayan ve yardımcı olan yöneticinin 4. Umumi Müfettişi Kor General Abdullah Abdoğan olduğunu belirtiyormuş. Bakınız Sıdıka Avar, Dağ Çiçeklerim, Öğretmen Dünyası Yayınları, Ankara 1986. İlerici ve gerici güçlerin değerlendirmesi. Dersim olayına Türkiye'deki ve dünyadaki ilerici güçler ile gerici ve liberal güçlerin bakışları elbette farklı olmuştur. Örnekler verecek olursak, Cumhuriyet yönetiminin bakış açısını Naşit Hakkı Ulu şöyle özetliyor. Dersimli aşiret reisinin esiriydi. Onu kurtarmak için aşiret hayatını yıkmak lazımdı. İşte Dersim'de bu yapıldı. Dersim halkını kurtarmak için onu ağadan, Seyit'ten kurtarmak lazımdı. Devlet Türk tarihinde Kemalist nesle şeref verecek olan kurtarıcı hamlesiyle Dersim'de hürriyet ve hak devrini açmış bulunuyor. Başkasının sırtından, başkasının emeğinden, geçinme zihniyetini kökünden kaldırmak bu inkılabın Dersim'de gerçekleştirdiği en büyük fazilettir. Bunu sürdürmek için devletin tam kadrosu ile Dersim'de yerleşmesi ve ancak böylelikle yeni ağa ve reislerin türemesinin önüne geçmesi lazımdı. Dersim için devletin aldığı karar ve tedbirler de aslında bu istikamette gelişmektedir. Naşit Hakkı Ulu, Tunceli Medeniyete Açılıyor, sayfa 112-119. Yine Kemalist yönetimin Dersim isyanı hakkındaki değerlendirmesi içiniz, bakınız Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali 1-2. 3. basım, tam metin kaynak yayınları, sayfa 377. Kazım Karabekir'in görüşü için bakınız Kürt meselesi, 2. basım, Emre Yayınları, İstanbul, 1994, sayfa 79 ve devamı. Dersim isyanı dünya güçleri tarafından da dikkatle izleniyordu. Dünya yeni bir savaşa gidiyordu ve devrimci Türkiye'nin konumu önemliydi. Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği hükümetinin ve Komünist Enternasyonel'in tahlili Kemalist yönetimle aynıdır. Komünist Enternasyonel'in organı olan Rundschau dergisinde Dersim isyanı üzerine yayımlanan yazıda şu saptamalar göze çarpıyor. 2 aya aşkın bir zamandan beri Ankara hükümeti Dersim bölgesindeki Kürt aşiretlerin yeni bir gerici ayaklanmasını bastırmakla uğraşıyor. Feodal unsurlar Kemalist Parti tarafından gerçekleştirilen reformlara rağmen bugüne kadar ülkenin bu sapa bölgesinde barınmayı başarmışlardır. Bu bölgeye geçtiğimiz yıl Tunceli adı verilmişti. Dersim'in hakim katmanları yürürlükteki yasalara rağmen kendi yasa dışı ayrıcalıklarını koruyabilmişlerdir. Halk Partisi, Kemalistler, iç pazarın genişletilmesini isteyen ulusal burjuvazinin baskısıyla geçen yıl Cumhuriyetçi Devlet'in bütün ağırlığını ortaya koyarak bu çağ dışı duruma bir son vermeye karar verdi. Özel bir yasa çıkartarak ölüm cezalarını onaylamak da içinde olmak üzere geniş olağanüstü yetkilerle donatılmış askeri bir yönetimi bu kendi başına buyruk vilayette Büyük Millet Meclisi'nin yerine iş başına geçirdi. Amacı göçebeliğe son verme ve aşiret reisleriyle şeyhler, beyler, ağalar ve seyitler, onların kiralık adamlarının Batı Anadolu'nun modernleşmiş vilayetlerine sürme hedefini güden bir reform planını zorla uygulamaktı. Basında çıkan haberlere ve Başbakan İnönü'nün Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmaya göre başlangıçta, yani Nisan ayında nüfusu en az 100 bini bulan halkın aşağı yukarı 25-30 bin kadarı hükümetin aldığı bu önlemlere karşı isyan etmiştir. Ancak isyancıların büyük bir kısmı gelen baskılar karşısında geriledi ve askeri yönetime teslim olmayı yeğledi. Bugün hükümetin askeri kuvvetlerine karşı koyanların sayısının ancak 10 bin civarında olduğu sanılmaktadır. Bugüne kadar Dersim, Türkiye'nin ulusal ekonomisinin dışında kalmaktaydı. Az gelişmiş olan ticaret tamamen aşiret reislerinin ve onların adamlarının aracılığıyla yürütülüyordu. Öyle ki başka bir vilayetten hiçbir tüccar Dersim'de iş yapmayı göze alamazdı. Çünkü mahalli mütegallibenin silahlı çeteleri tarafından haraca kesilmesi veya yağmaya uğraması kesin gibi bir şeydi. Bu çeteler bununla da kalmaz, barışçı komşu köylere yağma seferleri düzenlerdi. Dersim'de devlet otoritesi sadece kağıt üzerinde kalıyordu. Feodal aşiret reisleri her fırsatta devleti hiçe sayarlardı. Devletin Dersim'de askerlik yükümlülüğünü gerçekleştirmesi ve yasal vergileri toplaması bugüne kadar mümkün olmamıştır. Bu iki sorun daima şeyhler ve ağalar tarafından toptan hallediliyordu. Ağalar, kendi yönetim ve yargı yetkileri altında bulunan ahaliden işlerine geldiği gibi vergi alıyor ve bunun ancak küçük bir kısmını hazineye devrediyorlardı. Bölge gençlerinin büyük bir kısmı askere gidecek yerde aşiret reislerinin muhafız birliklerine fedai olarak geliyor, yani aslında eşkıya çeteleri oluşturuyorlardı. Bugün Kemalist hükümetin enerjik reformları nedeniyle kendi iktidarlarını tehdit altında hisseden feodal unsurların ümitsiz bir direnişiyle karşı karşıya bulunuyoruz. İsyanın arifesinde Tapu Kadastro İdaresi, feodal aşiret reislerinin elinde bulunan halka ait malların incelenmesi ve saptanmasına ilişkin hükümet önlemlerini uygulamaya başlamıştı. Bu durumda feodalizm kendi yasa dışı egemenliğinin iktisadi temellerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu hissetti. İşte özellikle bu önlem isyana yol açan neden olmuştur. Kitleleri kendi peşlerinden sürükleyebilmek için feodal unsurlar hükümetin silahlı kuvvetinin zayıf olduğu lafını yaydılar. Yaydıkları söylentiye göre hükümet ayaklanmayı bastırmak için silahlı birliklerini göndermeye cüret ettiği takdirde İngilizlerle Fransızlar Türkiye'ye hemen savaş açacaklardı. Ayrıca Arapların da isyancılardan yana olduğu şeklinde haberler çıkardılar. Feodal unsurlar kamuoyunu bir şekilde hazırladıktan sonra birçok aşiret kendi arasında ittifak yaptı ve genel müfettişe yazılı bir açıklama göndererek idari makamlarla anlaşma temeli olmak üzere utanmazca şartlar ileri sürdü. İstedikleri şey hükümeti feodal yöneticilerin zorbalığa dayanan keyfi rejimlerini tasfiye yolunda aldığı tüm tedbirlerden vazgeçmeye zorlamaktı. Şu anda askeri harekat bütün hızıyla sürmektedir. Çok sayıda uçak filosu bu harekata katılıyor. Mücadelenin nasıl sonuçlanacağı şimdiden bellidir. Rasim Davaz, Yeni Bir Kürt Ayaklanması, 29 Temmuz 1937, Rundschau, Basel 1937, sayı 32, sayfa 1162. Yazının tam metninin Türkçe çevirisi için bakınız Doğu Perinçek, derleyen Kürt Sorunu, Komintern Belgelerinde Türkiye dizisi 3. Çevirenler Fatma Artunkal, Şule Perinçek. Yeniden düzenlenmiş ikinci basım, Kaynak Yayınları, sayfa 66 ve devamı. Yazıda devamla Kürt bölgelerini çok gezmiş olan Türk gazetecisi Naşit Haleki Naşit Hakkı Olacak, Demokrat Parti'nin Haber Gazetesi'ne çıkan yorumundan şu alıntıya yer verilmiştir. Bugün on binlerce vatandaşımızın sayıları birkaç yüzü geçmeyen reislerin, seyitlerin ve bunların akrabalarının kuşaktan kuşağa, elden ele geçen oyuncağı olma bahtsızlığına uğramış durumdadır. Bu vatandaşlara uygarca yaşamanın onların şimdiki yaşayışlarından tamamen farklı bir şey olduğunu anlatabilmek için her şeyden önce onları bu bir avuç eşkıyanın kölesi olma durumundan ve egemenliğinden kurtarmak ve bu vatandaşlara özgür olma hakkını ve hayatlarını kazanma hakkını vermek gerekir. Aynı yerde Komünist Enternasyonel'in yazısı Naşit Hakkı'nın bu saptamalarının doğru olduğunu belirttikten sonra Dersim halkının Kemalist yönetimce kazanılması için kendi görüşlerini açıklıyor. Dersim'in on binlerce nüfuslu halkıyla ilgilenmek ve bu halka sistemli bir şekilde yardım etmek gerekir. Bu halkı yerinden oynatmak ve ülke içinde dağıtmak yanlış olur. Ancak bu şekilde bu 100 bin insanı Türkiye'nin ulusal bağımsızlık davasına kazanmak ve ülkenin iktisadi bağımsızlığının inşası ve sağlamlaştırılması için seferber etmek mümkün olabilir. Aynı yerde Komünist Enternasyonel organının yazısında aşiret, reis, bey ve şeyhlerinin yetki ve mülkiyetlerine son veren kanunlar da özetlenmekte. Özellikle 1934 yılında çıkarılan İskan Kanunu'ndan alındığı anlaşılan hükümler sıralanmaktadır. Aynı yerde. Yukarıda Şeyh Said İsyanı dersleri bölümünde de Komünist Enternasyonel organlarının görüşlerini belirtmiştik. Emperyalizme ve Orta Çağ gericiliğine karşı Kemalist devrimi destekleyen bu tavır Dersim İsyanı'nda da devam ediyor. Komünist Enternasyonel'in görüşlerini uzun uzun aktarmamızın nedeni o zaman dünya ölçeğinde geçerli devrimcilik, ilericilik ve özgürlük kavramları konusunda herkesin berraklaşması içindir. Türkiye'deki ilericilik ile uluslararası ilericiliğin mücadelesi ve görüşleri Orta Çağ'a karşı birleşiyor. Türkiye'de bugün ilericilik, hatta sosyalizm adına Doğu isyanlarının başında bulunan ağaları, şeyhleri ve seyitleri bayrak edinen tavırlara rastlanıyor. 2009 yılı sonlarındaki Dersim tartışmaları bu açıdan ibret verici olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği işbirlikçisi, neoliberal çevreler, AK Parti iktidarı, Fethullah Hoca takımı, Haçlı İrtica'nın diğer tarikat ve cemaatleri yanında Batı güdümlü bölücüler, Atatürk devrimine karşı Şeyh Said ve Dersim isyanlarını olumlayan bir kampanya yürüttüler. Dersim olayında Kemalist yönetime karşı aşiret ağlarını destekleyen görüşler başta şu gerekçelere dayandırılmaktadır. Dersim isyanı milli bir hareketti. Milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin hakkı geçerlidir. Hiçbir güç milli hareketleri herhangi bir gerekçeye dayanarak silah zoruyla bastıramaz. Dersimlere uygulanan Kırım, Yavuz Sultan Selim'den beri Sünni yönetimlerin Alevi halka karşı yaptıkları zulmün bir devamıdır. Dersim harekatı sırasında yoğun ve yaygın şiddet kullanılmış, halk kitlelerinin canına kıyılmıştır. Hatta bu bastırma harekatı bir soykırımdır. Kemalist yönetimin kendisi emperyalizm işbirlikçisidir. Gericidir, faşisttir. O nedenle gerçekleştirdiği harekatın sınıfsal olarak da ilerici karakterde olduğu söylenemez. Sovyetler Birliği'nde o zaman Stalin yönetimi vardı. Stalin'in kendisi gibi diktatör olan Atatürk'ü desteklemesi doğaldır. Kaldı ki Sovyetler Birliği Türkiye komünistleri tarafından yanlış bilgilendirilmiş ve yanıltılmıştır.